Ayrım 13, sayfa 163, 12. bölüm, Claire. Ofisin asansöründen inerken başımı öne eğdim ve odama gitmek için küçük, gri odacıkların arasından geçen uzun, dolambaçlı yolu seçtim. Kocamdan kaçınmak için bu kadar büyük önlemler almak saçmaydı. Fakat dün geceki konuşmadan sonra onunla yüz yüze gelecek cesaretim ya da gücüm yoktu. Ayrıca yine boş bir yatakta uyumuştum. Muhtemelen Warren ile birlikte hastanede kaldığını biliyordum ama bana haber vermek için bile aramamıştı. Ne zamandan beri eve gelmeye zorunlu olmayan bir seçenek olarak görüyordu. Güneş Siddle'a geri dönmüştü ve ısınan hava Frank'i oldukça telaşlandırıyordu. Makale nasıl gidiyor diye sordu. Popomu sandalyeye koyduktan sadece 10 saniye sonra kapımda belirerek. Sandalyemi döndürerek ona baktım. Sana da günaydın. ''Farkında mısın bilmiyorum.'' diyerek pencereyi gösterdi Frank. Ama karlar eridi. İnsanlar fırtınayı tamamen unutmadan önce hikayenin basılmasını umuyordum. ''Bana bugün bir kopyasını vereceğini söylemiştin. Ama belli ki böyle bir şey olmayacak. O yüzden belki, bilmiyorum, Şükran gününden önce elimde olabilir. Ne dersin?'' Gömleğinin cebinden çıkardığı çiğnenmiş bir kalemi ağzına aldı. Frank bana kızdığı zamanlarda bile sevimli bulduğum tek patrondu. ''Dinle Frank'' dedim düşünceli bir şekilde kollarımı göğsümde kavuşturarak. ''Daha en başında bu makalenin bir boşa kürek çekiş olacağını biliyordun.'' Frank kalemini tekrar gömleğinin cebine soktu. ''Haklısın'' dedi. ''Ama bu kadar büyük bir boşa kürek çekiş olacağını düşünmemiştim.'' Not defterime göz atarken yaptığım araştırmalardan daha fazla sonuç elde edebilmiş olmayı diliyordum. Frank sanki biri bu küçük çocuğu tarihten silmiş. ''Yani elinde tek bir ipucu bile olmadığını mı söylüyorsun?'' diyerek bir iç çekti Frank. ''Pekala'' diye devam ettim. Bir çocuk tarafından çizilmiş ve arkasında Eva Moreland Steed isminin yazılı olduğu bir resim buldum. Bir çocuk resmi mi? Yüzündeki ifadeden bunun Frank'i heyecanlandırmadığını anlayabiliyordum. Bu ismin kayıp çocukla bir şekilde ilgisinin olabileceğini düşünüyorum. Belki kız kardeşi ya da bir arkadaşıdır. ''Pekala'' dedi Frank. ''Seni bu makaleden alıyorum.'' ''Ne?'' ''Claire, sen benim en iyi muhabirimsin. Senin sonu bir yere varmayacak hikayelerle oyalayamam.'' Masama bir dosya bıraktı. ''Elimizde bu ayki açığı kapatacak bir sürü malzeme var.'' Yeşil dosyayı isteksizce baktım. ''Nedir bu?'' Frank gözlerini masadan ayırmadan konuştu. ''Siddle kültür günleri için bir basın kiti. Senden reklam yazılarını yazmanı istiyorum.'' ''Şaka yapıyor olmalısın Frank.'' dedim. ''Reklam mı?'' Frank kendine saygısı olan her muhabirin reklam yazısı yazmaktansa gözlerini oymayı tercih edeceğini çok iyi biliyordu. ''Evet'' dedi ifadesizce. ''Reklam bölümünden yeni haber aldım. 2 sayfalık bir reklam olacak. Önümüzdeki haftaya kadar hazır olmalı.'' Başımı olumsuzca salladım. ''Buna inanamıyorum.'' Frank bir adım daha yaklaştı. ''Senin için endişeleniyorum Claire. Uzun zamandır kendinde değilsin.'' Başımı iki yana salladım. ''Neden öyle dedin?'' ''Pekala'' dedi Frank kelimelerini dikkatle seçerek. ''Sadece daha önce bir işi zamanında bitiremediğin hiç olmamıştı.'' Parmaklarımı saçlarımın arasından geçirdim. Haklıydı. Korkarım gazetecilik ruhumu, becerilerimi kaybetmiştim ve Frank bunu fark etmişti. ''Neler oluyor bana?'' Yeşil dosyayı elime alarak açtım. ''Merak etme'' dedim bilgisayarıma doğru dönerek. ''Bu işi halledeceğim. Bana sadece hafta sonunu ver. Pazartesi elinde olacağına söz veriyorum.'' ''Claire, dinle'' dedi Frank. ''Seni incitmek istememiştim. Ben sadece...'' ''Sorun değil'' dedim sertçe. Masanın altında yumruklarımı sıkarak. ''Seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. O makaleyi yazabileceğimi sanmıştım. O küçük çocuğu bulabilirim sanmıştım.'' Frank başını olumlu anlamda sallayarak odadan çıktı. Birkaç dakika sonra yaklaşan ayak seslerini duydum. Tık tık. Kapıya doğru döndüğümde kucağında büyük bir kutuyla bana bakan AB'yi gördüm. ''Günaydın.'' ''Günaydın'' dedim abartılı bir şekilde iç çekerek. ''Ah'' dedi AB. ''Ne oldu?'' ''Sanırım kariyerim sona erebilir ve Ethan dün gece eve gelmedi.'' diye yanıtladım. Gözlerimi yeşil dosyadan alamıyordum. ''Kariyerin sona ermez'' dedi AB. ''Sen bu ekibin belki de en iyi muhabirisin ve kocana gelince anlat bana.'' Bir iç çektim. ''Teşekkür ederim ama bu konuyu şu an konuşmasak daha iyi. Sinirlerime hakim olamayabilirim. İş yerinde ağlamama kuralımızı hatırlıyorsun.'' AB gülümseyerek kutuyu bana uzattı. ''Al bakalım.'' ''Nedir bu?'' Omuzlarını silkti. ''Bilmiyorum ama üzerinde senin adın yazıyor. Jenna onu yanlışlıkla benim odama getirmiş.'' Kutuyu masama bıraktım ve bir makas almak için çekmeceme uzandım. O sırada kutunun üzerindeki gönderinin adresini fark ettim. ''AB, bu kutu hastaneden gönderilmiş.'' Kalp atışlarımın aniden hızlandığını hissettim. Bana ne göndermiş olabilirler ki? Bir posta etiketinin üzerindeki hastane logosu kadar basit bir şeyin bende böylesi bir etki yaratabiliyor oluşundan nefret ediyordum. Kolumdaki tansiyon aletinin sesini duyabiliyor, acil servis odasının mavi perdelerini görebiliyor ve yanaklarımdan süzülen gözyaşlarının tuzunu tadabiliyordum. Bir anda kazanın tüm dehşetini sil baştan yaşadım. Gözlerimi kapatarak anıların önünü kesmeye ve onları bıraktığım hastane odasına geri göndermeye çalıştım. Ancak gözlerimi tekrar açtığımda hala önümdeydiler ve onlarla yüzleşmemi bekliyorlardı. Claire dedi Abby sessizce. Neymiş o? Karton kutunun kapağını hızla açarken içimde büyük bir öfke yükselmişti. Bana ne gönderiyorlar? Randevular için defalarca aramışlardı. Fakat hiçbir mesajlarına cevap vermemiştim. Yaptıkları her aramanın, gönderdikleri her faturanın bana kaybımı hatırlattığını bilmiyorlar mı? Ve şimdi de bu. Beni sadece rahat bıraksalar olmaz mı? Kutunun kapağının içine bir zarf yapıştırılmıştı. Zarfı yırtarak açtım. Sayın Bayan Aldrich, hastanemizde bırakmış olduğunuz kişisel eşyalarınızı almanız için size defalarca ulaşmaya çalıştık. Kayıtlarımızda bulunan tek adres işvereninizin adresiydi. Eşyalarını hastalarımıza iade etmek hastanemizin prensibidir. En iyi dileklerimizle Katie Morland Street. Kutuya ürkekçe göz attım ve içinden gri, çizgili, uzun kollu bir tişört çıkardım. Tişört darmadağın olmuştu. Bir kenara ambulans şoförü tarafından yırtılmıştı. Yine hayal meyal hatırladığım bir anı tamamen gözümde canlanmıştı. Ve kolunda da bir kan lekesi vardı. Bu tişörtü aldığım anı hatırladım. Ethan ile birlikte hamile kıyafetleri satan bir mağazaya girmiştik. İçi doldurulmuş, protez bir karnı belime bağlamış ve soyunma kabininden o şekilde çıkarak ona hayatının şokunu yaşatmıştım. Karnın diye bağırmıştı Ethan. O büyümüş mü diye sırıtarak tişörtümü kaldırmış ve protez karnı göstermiştim. Seni kandırdım mı? Kandırdın demişti biraz rahatlayarak. Bir an için ikizlerimiz olacağını sandım. O gün 3 farklı renk tişört, beli kalın ve esnek lastikli birkaç pantolon ve şık hamilelik dergisinin anne adaylarını son derece şık göstereceğini iddia ettiği siyah bir elbise almıştım. Anılar karşısında yüzümü buruşturarak tişörtü bir kenara bıraktım ve kutudan dizi yırtık siyah bir tayt çıkardım. Onun altında düzenli bir şekilde katlanmış iç çamaşırım ve spor sütyenim duruyordu. Neden bu eşyaları gönderme zahmetine girmişler ki? Neden onları sadece yakmamışlar? Kutunun en dibinde ise spor ayakkabılarım vardı. Dolabımda birçok spor ayakkabı olsa da bunlar benim en sevdiklerimdi. Bu çamurlu ve yırtılmış ayakkabılar benimle Seattle'ın yağmurlu caddelerinde kilometrelerce yol almış, birçok zorlu yarışın bitiş çizgisinden geçmişti. Ama artık onlara bakamıyordum çünkü bana ihanet etmişlerdi. Ayakkabıları ve yırtık giysileri kutunun içine fırlatıp AB'ye baktım. Dışarıda bir yerlerde bir çöp konteyneri var mı? AB yanıma gelerek dizlerinin üzerine çöktü. Claire diye fısıldadı. Belki de bütün bunları çöpe atmakta bu kadar aceleci davranmamalısın. Yanan gözlerimden süzülen bir damla gözyaşını hızla ve öfkeyle sildim. Ah tatlım dedi AB, gel buraya. Kolunu omzuma atıp bana sarıldı. AB'ye yaslanarak lavanta kokulu parfümünü içime çektim. Sen koşmayı severdin diye devam etti Abby. Neden tekrar denemiyorsun? Yapamam diyerek başımı iki yana salladım. Yapmayacağım. Abby kutuya uzanarak eski spor ayakkabılarımı çıkardı. Yine de dedi bunları saklayalım. İstiyorsan o giysileri at ama bunların kalması gerek. Ayakkabıları masamın altına bıraktı. Hazır olduğunda giy onları. Asla hazır olmayacağım. Olacaksın diyerek karşı çıktı Abby. Babam öldükten sonra annem onun bütün kıyafetlerini o nasıl bıraktıysa öyle sakladı. Yeniden onlarla karşı karşıya gelecek gücü buluncaya dek kıyafetler 3 yıl boyunca o dolapta toz tuttu. Sadece 13 yaşındaydım ama annemin o eski dolabı açıp askıdaki bir gömleği çıkardığı anı hatırlayabiliyorum. Gömleği yatağa serip uzunca bir süre onun yanında yattı. Ağladı, hatırladı. Bunu yapmak fazlasıyla güç gerektiriyordu. Güç ve zaman. Demek istediğim annemin bunu yapmaya ihtiyacı vardı ve Pam teyzemin önerdiği gibi babamın ölümünden bir hafta sonra onun kıyafetlerini kutulara doldurup atmış olsaydı, kederiyle yüzleşmeye ve ona kendi içinde bir son vermeye asla fırsatı olmayacaktı. Herkes kendi hayat yolunda acılar çekip iyileşir. Kendine zaman tanı. masamın altındaki ayakkabılara boş boş bakarken tıpkı kazadan sonraki her gün yaptığım gibi o gün o kahrolası koşuya gitmek yerine evde kalmış olmayı diliyordum. Bilmiyorum Abby dedim bakışlarımı ayakkabılardan çevirerek. Güven bana dedi Abby ardından kutunun kapağını kapatıp onu dışarı çıkardı. Kayıp çocuğu buldun mu? Hayır, Frank beni makaleden çıkardı. Frank'in verdiği, içinde reklam bilgilerinin bulunduğu dosyayı işaret ettim. Şimdi önümüzdeki hafta için reklam bölümünü yazıyorum. Abby kaşlarını çattı. Hayır, yapmamıştır. Reklam yazmakla görevlendirilmenin, cezalandırılmakla eşdeğer olduğunu Abby de benim kadar iyi biliyordu. Evet, yaptı. Belki onunla konuşabilirim diye öneride bulundu Abby. Ben olsam zahmet etmezdim dedim. Suratında yine o ifade vardı. Abby kollarını göğsünde kavuşturdu. Pekala, bence yine de araştırmana devam etmelisin. Bir taslakla şaşırt onu. Bu hikayeyi bırakman gerektiğini düşünmüyorum Claire. Ama Frank istemiyor dedim omzumu silkerek. Hem artık bir şey hazırlasam bile çok geç. Karlar eridi. Herkes yaşamına devam ediyor. Sanırım bu seferkini elden kaçırdım. Hayır dedi Abby, kaçırmadın. Sadece derinlerine inmedin. Hepsi bu. Gözlerini kısarak devam etti. Dinle tatlım, şimdiye kadar seni yüzlerce makale üzerinde çalışırken gördüm. Ve hiçbiri seni bu küçük çocuğun hikayesi kadar derinden etkilemedi. Yaz bunu. Sadece kendin için bile olsa yaz. Ayrıca o çocuğa ne olduğunu bilmek istiyorum. Ben de diyerek çantamdan not defterimi çıkardım. Ve onu yeşil dosyanın üzerine koydum. Evet dedim kendine güvenen bir sesle. Bu hikayeyi bitireceğim. Aferin sana dedi Abby. Masamın altındaki spor ayakkabılara göz attıktan sonra yeniden Abby'ye baktım. Tuhaf falan ne biliyor musun? Hastaneden gelen mektubu elime aldım. Şu isim. Morland Steed. Bulduğum bir çocuk resminin arkasında yazan isimle aynı. Abby gülümsedi. Sence aralarında bir bağ var mıdır? Omzumu silktim. Bu çok çılgınca bir rastlantı olurdu dedim. Gazeteci tarafımın merakı uyanmıştı. Ama bu alışılmadık bir isim. Kim bilir? Peşini bırakma dedi Abby. Başını olumlu anlamda sallayıp kapıya doğru dönerek. Bana ihtiyacın olursa 6'ya kadar buradayım. Teşekkürler diyerek bilgisayarıma döndüm. Arama çubuğuna hastanenin internet adresini girdim ve telefon numarasını bulduktan sonra telefonu elime aldım. Merhaba dedim santral memuruna. Katie Morland Steed adında bir çalışanınıza ulaşmak istiyordum. Bir dakika lütfen dedi kadın. Birkaç saniye sonra telefonda ben Katie diyen bir ses cıvıldadı. Ah merhaba Katie, ben Seattle Herald'dan Claire. Şey için aramıştım, bana bir paket göndermişsiniz, bir kutu. Evet Claire dedi Katie, umarım kutuyu iş yerine yollamamızın bir sakıncası olmamıştır. Nedense dosyada ev adresin yoktu ve bir süredir sana ulaşmaya çalışıyorduk. Kazadan kalma bütün o giysileri sana göndermemizi yadırgamış olabilirsin. Ama yaşanan trajediden geriye kalanları kabullenmek hastaların iyileşmesine yardımcı oluyor ve onlara... Evet diyerek sözünü kestim. Sorun değil. Aslında ben başka bir şey için aramıştım. Sormamın bir sakıncası olmayacaksa. Eva Morland Steed adındaki bir kadınla bağın olabilir mi acaba? Şu an tamamen şansımı deniyorum. Gerçekten ben... aslında evet dedi Katie. Eva adında bir büyük yengem var. Ağzım bir karış açık kalmıştı. Gerçekten mi? Evet, Seattle'da. Pike Place'in hemen yanında yaşıyor. 80'li yaşlarında olduğunu asla anlayamazsın. Hafızası son derece yerindedir. Dur bir dakika, sen onu nereden tanıyorsun? Biraz uzun bir hikaye dedim. Bir makale üzerinde çalışıyorum ve üzerinde onun adının yazdığı uzun zaman öncesinden kalma bir şey buldum. Onunla konuşmayı umuyordum. Tabii dedi Katie, cep telefonumda numarası var. Sana numarasını vereyim. Yıllarca kütüphanecilik yaptı. O yüzden her türlü araştırmayı destekler. Onun için bir mahsur olmayacağından eminim. Çok geçmeden telefon numarasını bir kağıt parçasına not almıştım. Teşekkür ederim Katie. Rica ederim. Telefonu kapatır kapatmaz kağıtta yazan numarayı hızla çevirdim. Telefon üçüncü kez çaldığı sırada açıldı. Alo, Bayan Morland Steed, Eva Morland Steed. Benim. Merhaba dedim boğazımı temizleyerek. Ben Claire Aldrich. Seattle Herald gazetesinin muhabiriyim. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Fakat telefon numaranızı bana yeğeniniz Katie verdi. 1933 yılının Mayıs ayında Seattle'ı vuran kar fırtınası ile ilgili bir makale üzerinde çalışıyorum. Ve Daniel Ray adında küçük bir çocukla ilgili bazı bilgilere rastladım. Eva'nın tepkisini bekleyerek durakladım. Ancak hattın diğer ucunda ses yoktu. Bayan Morland Steed, orada mısınız? Evet dedi Eva. Beni bağışlayın, bu ismi çok uzun bir zamandır duymamıştım. Sandalyemde doğruldum. Yani onu tanıyor musunuz? Daha doğrusu tanıyor muydunuz? Tanırdım, dedi Eva. Çok uzun zaman önceydi. Kalp atışlarım hızlanmıştı. Adımı nereden buldum demiştiniz, diye sordu kuşkuyla. Bir resimden, dedim. Cafe Levanto'nun bulduğum bir çocuk resminden. Pekala, dedi. Size nasıl yardımcı olabileceğimden emin değilim. O kaybolduğunda ben küçücük bir çocuktum. Yüz yüze görüşebilir miyiz? Bir muhabir olarak insanların yüz yüze geldiklerinde telefondakinden çok daha fazla şey anlattıklarını öğreneli uzun zaman olmuştu. Hatta bir keresinde Cannes restoranda yediğimiz bir öğle yemeği sırasında yaptığımız röportajda bir senatör bana evlilik dışı ilişkisini itiraf etmişti. Adam bana metresinin gözlerinin rengini anlatırken salatamdan aldığım bir marulu kütür kütür yediğimi hatırlıyordum. Belki konuşurken bir şeyler hatırlarsınız. Küçük bir ayrıntı bile işime yarayabilir. Pekala, dedi Eva. Sesi biraz yumuşamıştı. Sanırım olabilir. Yarın sabah uğrayabilir misiniz? Çok isterim. Güzel, dedi. Çarşının yanındaki huzur evinde, Brighton binasında kalıyorum. Öyleyse yarın görüşürüz. Biliyor musunuz, diye ekledi. Anılara dalıp giden sesi canlılığını yitirmişti. Geçen hafta yeğenim beni Nordstrom'a götürürken o eski apartmanın önünden geçtik. Daniel ve Vera'nın evini mi kastediyorsunuz? Evet, dedi Eva. O eski binanın yerle bir edilmemiş olduğunu görmek beni mutlu etti. Şu an orası bir kafe, değil mi? Evet, Cafe Levanto. Eski yapılara zararlı otlarmış gibi davranıyorlar, dedi Eva. Onları yıkıp yerlerine çok katlı lüks binalarını dikmek için sabırsızlanıyorlar. Gülleleriyle tarihi ve insanların hatıralarını yıktıklarını bilmiyorlar. O binanın sahibi her kimse ona elini sürmediği için çok iyi bir insanmış. Kendi kendime gülümsedim. Sahibini tanıyorum, dedim, ve harika bir adamdır. Pekala tatlım, dedi Eva. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. Birkaç dakika sonra gelen kutumda yeni bir e-posta belirdi. Konu satırında seni görmek için sabırsızlanıyorum, yazıyordu. Üzerinde mürekkepli kalemle Emily'yi ziyaret et yazan masa takvimime baktım. Eski arkadaşım Emily Wilson'ı bu öğleden sonra ziyaret edeceğime söz vermiştim. Birkaç yıl önce Bainbridge adasına taşınmıştı ve kocası Jack ile birlikte hasta olan büyük teyzesinin eski evinde yaşıyorlardı. E-postayı açtım. Eğer 12 vapuruna binmek istersen 12.45'te seni iskeleden alabilirim. İkizlerin ne kadar büyüdüğüne inanamayacaksın. Öptüm. Emily'nin bebeklerini sadece bir kez henüz 2 haftalıklarken görmüştüm. Yeni hamile olduğum zamanlar Ethna ile birlikte onları ziyarete gitmiş ve güzel haberi onlarla paylaşmıştık. İkizlerden birini kucağıma alışımı ve yakında kendi bebeğimi nasıl kucaklayacağıma hayret edişimi asla unutamıyordum. O kadar minik ve hafifti ki ağladığında nasıl da korktuğumu ve anneliğe hazır olup olmadığımı merak ettiğimi hatırladım. Emily'ye ise her şey çok doğal geliyordu. Bebeği kucağımdan kolaylıkla almış ve sanki daha önce binlerce kez yapmış gibi bağrına basmıştı. Bense içinde bir bebeğin büyüdüğü karnıma bakarak Emily'nin göründüğü kadar iyi bir anne olup olmayacağımı merak etmiştim. Gözlerimi sıkıca kapattım ve anıları aklımın derinliklerine iterek saklandıkları karanlık köşelere dönmeye zorladım. Masamdaki saate baktım. Çoktan 11.30 olmuştu. Bir taksi çevirip iskeleye gitmek için acele etmeliydim.